Merhaba değerli izleyiciler. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kanal 5 Ankara canlı yayındayız. Ankara stüdyolarında canlı yayındayız. Ankara Özel'de bugünkü konuğum kamuoyunun günbegün daha da popüler hale gelen bir üstadımız, bir hocamız. Kendisi Furkan Vakfı kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul Hoca. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ankara Özel'e. Kıymetli izleyiciler, yoğun bir şekilde bu programın izlendiğinin farkındayım. Twitter ve SMS'ler, telefonlar şu anda hakikaten yoğun bir ilgi var programa. Özellikle Twitter, WhatsApp, Messenger ve yine telefon SMS'leri ve merkezimize arayarak sorularınızı bırakabilirsiniz. Soruları program süresince Sayın Alparslan Kuytul Hoca'ya soracağım. Hocam vakfınızla ilgili başlamak istiyorum. Siz bu vakfı 1994'te kurdunuz ve kurucu genel yönetim kurulu başkanısınız. Vakfınızın faaliyet alanı nedir? Hangi alanlarda faaliyet göstermek üzere vakfı kurdunuz?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Biz vakfımızı kurarken öncü bir nesil meydana getirmek için kurduk. Hayırlı işlerde topluma öncülük yapacak olan yeni bir nesil meydana getirmek isteğiyle, maksadıyla meydana getirdik vakfımızı. Gördüğümüz şey şuydu, toplumda öncülük yapacak, her alanda, hayırlı işlerde öncülük yapacak insanlar eksik. Bu da eğitim çalışmalarının zayıflığından kaynaklanıyor. Eğitim çalışmalarına ağırlık verecek, hem aydın hem alim nesiller yetiştirecek vakıflara, derneklere, faaliyetlere ihtiyaç gördüğümüz için bu vakfı kurduk. Genel olarak gördüğüm, bizim camianın insanları, bizim kardeşlerimiz ekseriyetle aydın insan yetiştirmeye gayret ediyorlar. Bir kısım medreselerimiz de alim insanlar yetiştirmeye gayret ediyorlar. Tabiatıyla aydınlarla alimler çok anlaşamazlar.
Evet.
Yani bir kimsenin kafasında sadece dünya meseleleri varsa, meselelere bir aydın gözüyle bakıyorsa, diğeri de sadece İslami ilimler açısından bakıyorsa, bunların anlaşmaları çok zor olacaktır. Onun için bir kafada iki özelliğin birleşmesi gerektiğine inandık. Yani bir insan hem aydın hem alim vasıflarına sahip olmalı. Yani hem dünyayı bilmeli, hem İslam'ı bilmeli. Hem siyaseti,
hem beşeri ilimler, hem de İslam.
Hem beşeri ilimleri, yani bunun içerisinde matematik, fizik gibi pozitif bilimler olduğu gibi, onun yanında siyasi ilimler, Orta Doğu, strateji, sosyoloji, psikoloji gibi insanlarla.
Peki hocam, bu anlamda ilgilenir. Bu anlamda 21 yıldır faaliyet gösteriyorsunuz. Bu anlamda nasıl adımlar attınız? Elle tutulur neyi gösterebiliriz? Şu çalışmalar yapıldı.
İşte şu anda birçok yerde şubelerimiz var. Bu kardeşlerimiz bu atmış olduğumuz tohumların meyvesidir aslında. Birçok yerde şubelerin açılmış olması, şubemizin olmadığı yerlerde bile takip eden insanların olması elbette bu gayretlerin bir sonucudur.
Ne kadar şube var hocam?
Vallahi tam sayısını bilmiyorum. Yani birçok şehirde şube açmaya başlıyoruz. Açılmış olanlar, açılmayı bekleyenler var. Biz bu demin söylemiş olduğum aydın alim yetiştirme
noktasında
medrese meydana getirdik. Bayan ve erkek medreselerde talebelerimizi hem dünya meselelerini öğreterek hem de İslami ilimleri öğreterek yetiştirmeye çalışıyoruz.
Mesela bizim, Adana'da mı kurdunuz bunu?
Evet, Adana'da. Mesela bizim medreselerimizde haberleri izlemek zaruridir. Haberlerden evet. Uzak, dünyadan uzak bir talebe istemiyoruz. Aslında doğu medreselerin birçoğunda televizyon bile yasaktır.
Yasak.
Bazı kitaplar da yasaktır. Yani dünyada İslam'a hizmet etmiş Müslümanların uyanmasını
sizin
sağlamış.
Sizin medrese anlayışınız ortaya çıkıyor. Yani siz evet. Hem beşeri ilimleri, İslami ilimleri, şer'i ilimleri bir arada götürüyorsunuz.
Evet, yani
hocam çok güncel olması hasebiyle.
Evet.
Bir konuya girmek istiyorum. Bugüne kadar açılan İslami vakıf, dernek, cemaatler hepsi devletin içine de nüfuz etmek ister. Bürokraside evet. Kendi talebeleri olsun ister. Bu anlamda sizin durumunuz ne?
Bizim öyle bir gayretimiz yok. Biz yani olursa kendiliğinden olmuşsa bir kardeşimiz bir yere gelmişse olmuş olabilir. Yani biz özel olarak böyle bir projemiz hiçbir zaman olmadı. Biz Müslümanların halkı kazanması gerektiğine inanıyoruz. Halkımıza İslam'ı tebliğ etmeliyiz. Eğitim çalışmalarına ağırlık vermeliyiz. Köşe kapma mantığını bırakmalıyız. İşte bu köşe kapma biraz da parti hareketiyle başlamış bir mantık. Yani Müslümanlar bürokraside olmalı, Müslümanlar köşeleri kapmalı gibi, işte biz gelmezsek başkaları gelir gibi bir mantıkla bu başladı.
Şimdi siz de işte parti hareketine karşı mısınız hocam?
O ayrı bir mesele de ben şeyi kastediyorum. Yani Müslümanlar ekseriyetle köşeleri kapma mantığıyla bunu yaptılar. Şimdi o köşe kapma mantığının sonuçlarının çok iyi olmadığını görüyoruz. Şimdi mesela onlara paralel diyorlar mesela şu anda, evet. Değil mi? Yani halbuki daha evvel, hatta şu anda bile aslında birçok insan hala o köşeleri kapma projesi içerisinde. Ama böyle yapmış olanlar mesela kınıyorlar şu anda. Yani demek ki aslında çok da iyi bir yol değil yani. Yani herkesin böyle köşe kapma mantığı, bu böyle bir merak gitgide Müslümanların toplumdan uzaklaşmasına sebep oldu. Eğitim çalışmalarını ihmal etti. Ve köşe kapmaya çalışanları zamanla o köşeler kaptı. İnsanlar kendileri bozulmaya, değişmeye başladılar. Biz o yüzden yani böyle bir şeye girmiyoruz.
Şu herhalde şurada bir sorun yok. Pekala inançlı, Müslüman, mütedeyyin bir insanın devletin kadroları içinde yer almasını daha tabii, çünkü bu memleketin vatandaşı ve de inançlı olduğu için daha düzgün götürür. Ancak eğer bu insan ülkenin başbakanından, cumhurbaşkanından değil de herhangi bir dernek, vakıf ya da cemaatin liderinden talimat alıyor, ona göre devleti yönetiyorsa galiba en büyük sorun burada hocam. Yani paralel yapı diye hükümetin ve devletin de kastettiği bu.
Şimdi o da var tabii işin içerisinde, ama sonuçta yani sürekli köşeleri kapma mantığı olduğu zaman sonunda oraya da varıyor. Çünkü o kişi sonuçta o cemaatin talebesi. Yani sonuçta oradan şey alabilir, talimat almak isteyecektir. Çünkü onlar onu oraya getirmişler.
Şer'i bakımında baktığınız zaman hocam, İslami kurallar bakımında baktığınız zaman herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kendi vakfından, derneğinden, cemaatinden talimat alarak devleti yönetmeye kalkışması nasıl değerlendiriyorsunuz?
Vallahi İslam açıdan baktığımız zaman bir kere biz bir Müslüman olarak o makamlara geldiğinizde eğer haramlara girecekseniz bir kere İslam açıdan bakarsanız oraya gelmemeniz gerekir. Yani eğer oraya geldiğinizde haramlara imza atmak zorunda kalacaksanız.
Ama o muallakta bir şey hocam. Yani gelirsiniz, bir Müslüman pekala herhalde bir göreve gelerek haram işlemeden de bu görevi yapabilir.
Yani eğer mümkünse buyursun yapsın.
Yusuf Aleyhisselam.
Yani şimdi o konulara girersek onlar ya, çok
sizin sorumlu. Alanınız olduğu için.
Tabii
hocam,
ben girersin.
Yani spontane gelişiyor. Yusuf Aleyhisselam evet. Maliye Bakanlığı'nı Firavun'un döneminde istiyor.
Hayır öyle değil. Yusuf Aleyhisselam'ın istediği şey başbakanlığa benzer bir şeydir. Maliye Bakanlığı şeklinde değil. Ben hazinelerin başına getir diyor da
evet.
O sonuçta üst bir makamdır. Sadece bir basit bir bakanlık gibi düşünmeyin onu. O başbakanlığın da üzerinde bir şeydi.
Orada çünkü, sizin aynı fikirde değilim hocam.
Şöyle yani.
Orada mevcut olan hükümetin içerisinde bir bakanlık.
Değil. Bakın o konuyu ben çok
55.
inceledim yani. O konuyu ilmi olarak incelediğiniz zaman mesele
işte zaten hocam sıkıntı o. Yani bakın benim de sizi takdir ettiğim yani aydınlık mantıkla İslami mantığı birleştirme, mecz etme konusu sizin farkınızı ortaya koyuyor. Ancak siz eğer Yusuf Aleyhisselam'ın Cenab-ı Allah'tan istediği beni hazinelerin üzerine vezir kıl.
Allah'tan istemiyor, kraldan istiyor onu.
Cenab-ı Allah ayette buyurduğu için bunu söylüyor.
Evet.
Ben eminim, ben en iyi yönetirim. Bir güven var, özgüven var. Hı hı. Kendisini daha iyi yapacağını ve kral da Müslüman değil.
Hayır, öyle değil işte. Bakın, hata orada. Hiçbir rivayette kralın kafir olduğuna dair en ufak bir delil yok. Hiçbir rivayet yok.
Bir Müslüman tane olduğuna bir delil var.
Var. Mücahid'den gelen bir rivayete göre kral Müslümandı. Şeye bakabilirsiniz.
Hocam Yusuf Aleyhisselam'a güveniyor.
İbn-i Kesir'e bakabilirsiniz.
Yusuf Aleyhisselam'a güveniyor. Hı hı. Onu takdir ediyor. Önünü açıyor. Ama Müslüman olduğuna dair ölümüne kadar herhangi bir şöyle ortada yok.
Şimdi aslında konumuz bu.
Diğer konulara gireriz hocam.
Bu olmamalı ama bunu isterseniz konuşurum. Uzun uzun istiyorsanız uzun uzun konuşalım. Ama yani bu konuyu izleyiciler ne kadar merak eder, ondan benim şahsen fikrim var.
Siz televizyona gelmeden samimiyetle söylüyorum.
Evet.
İsimlerini de yazdırmışlar. Hı hı. Sorular bu yönde geliyor. Elbette ki sizi çok seven vakfınızın üyeleri, müntesipleri, destekleyenler. Bir de bunun yanı sıra kamuoyu da sizi merak ediyor. Evet. Sizin Ankara'da afişleriniz bütün sokak caddelerde asıldı. Şimdi bu tip faaliyetler yapılınca toplum sizin üzerinize projeksiyon tutuyor.
Evet.
Şimdi siz şu iddiada bulunuyorsunuz ya hocam, orası çok önemli. Deşmek durumundayız, girmek durumundayız. Siz diyorsunuz ki bir Müslüman eğer haram işleyeceğini görüyorsa, halbuki tam tersine bir Müslüman bu köşe kapmaca dediğiniz yerler aslında köşe kapmaca değil de bunların önemli olduğunu, ben daha iyi yönetirim, ben Müslümanım, ben inançlıyım, ben gelirsem daha düzgün yönetirim demesi gerektiği, o anlamda ben Yusuf Aleyhisselam'ın örneğini getirdim.
Şimdi yani o konunun aslı şudur. Bir kere Yusuf Aleyhisselam bir kafir Firavun'un emrinde çalışmış değil. Hiç böyle en ufak bir rivayet gösteremezsiniz. Ve Kur'an-ı Kerim'de işaretle anlıyoruz ki, açık bir delil yok ama Kur'an Mısır'ın o Firavun'la bahsederken zalimliğinden, Firavunluğundan bahseder. Ona Firavun der. Ama Yusuf Aleyhisselam dönemindeki kraldan bahsederken melik ifadesini kullanır. Firavun demez. Ve kralın, o melikin adil bir insan olduğuna işaret eder Kur'an-ı Kerim. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın pozisyonu da şudur. İstediği şekilde hükmederdi. Ayette öyle buyuruyor. Yusuf Aleyhisselam mesela kardeşlerine soruyor. Hani kendi tasını, onların bir tanesini en küçük kardeşin heybesine koyduruyor.
Evet.
Ondan sonra onlara soruyor. Diyor ki siz...
Affedersiniz hocam. Arkadaşlar, tweetten bir kardeşimiz hocamızın sesinin çok net gelmediğini söylüyor. Onunla bir ilgilenirseniz. Evet hocam.
Yusuf Aleyhisselam istediği gibi hüküm verebilecek bir pozisyonda. Normal bir başbakanın da üzerinde. Normal bir başbakan kanun neyse ona uymak zorunda. Ama Yusuf Aleyhisselam'ın pozisyonu bunun da ötesinde, mesela kardeşlerine sorabiliyor. Diyor ki sizden birisinin hırsız olduğunu tespit edersek arayacağız sizi, üzerinizi, tamam, eşyalarınızı arayacağız. Hırsız olduğunuz ortaya çıkarsa sizde bunun hükmü nedir? Sizde bunun hükmü nedir diye soruyor. Onlar kim? Yakup Aleyhisselam'ın çocukları. Yakup Aleyhisselam'ın şeriatına göre demek istiyor.
Tabii.
Sizde bunun hükmü nedir? Onlar da diyorlar ki çalanın kendisini alıkonulmasıdır. Biz rivayetlerden öğreniyoruz ki bir sene kadar orada hizmetçilik yaptırılırmış. Çalan, evet, kimse, yani o zamanki şeriata göre Yakup Aleyhisselam'a verilen hüküm bu. Kişinin, hırsızın bir sene alıkonulması, hizmetçilik yaptırılması. El kesme falan şeklinde, o zaman böyle bir hüküm yok. Ve Yusuf Aleyhisselam sonunda o tasını kendi kardeşi Bünyamin'in heybesinden çıkartıyor, çıkarttırıyor ve ona öyle hüküm veriyor. Halbuki kralın ayette buyuruyor ki melikin dinine göre, yani kanununa göre onu alıkoyamazdı. Ama ya Yakup Aleyhisselam'ın şeriatına göre hükmedebildi. Yani sorabiliyor Yusuf Aleyhisselam. Sen hangi şeriattensin? Sen hangi kanuna bağlısın? Sen hangi peygamberin tabisin? Ya şimdiki gibi değil. Ya mesela şu anda peygamberimiz tüm insanlığa gönderilmiş. Tüm insanlık ona verilen kitaptan mesul. Ama o zaman öyle değil. O zaman her kavme bir peygamber gönderiliyor. Tabii. Şeriatlar arasında hocam, fark var.
Ben şunu görüyorum. Siz Yani konuyu çok fazla buraya girmeye memnun değilsiniz. Fazla üzerinde durmayacağım ama sahiden benim de alanım olduğu için ben de çok durmak isterim. Belki başka bir zaman yine tartışabiliriz.
Olabilir inşallah.
Şimdi düşünün ki şu anda ikimiz neyi tartışıyoruz? Melik Müslüman mıydı, inanmış mıydı, değil miydi? Halbuki bugünkü Türkiye'de aşağı yukarı %99'u Müslüman. Ve Cumhurbaşkanı yapısı belli, Başbakanın yapısı belli. İktidardaki partinin veya diğer muhalefet partilerinin aslında kimin Allah'a inanmadığı, kimin de canı gönülden inandığı, inançlarına göre de yaşamak istediği ortada. Son bir soru soracağım. Siz nasıl uygun görürseniz ondan sonra konuyu değiştirmek isterim. Oy kullanmak, yani siz, ben bunu bilmiyordum. Bir izleyicimiz, oy kullanmayı uygun görmüyor musunuz? Müslümanlar sandığa gidip oy kullanmasınlar mı? Kullanmayacaklarsa o zaman gelecek yönetimde Müslümanlar da mesul olmazlar mı diye soruyor.
Şimdi biz oy kullanmaya değil de önümüze gerçek bir sandığın konulmamasına karşıyız yani. Yani önümüze gerçekten bir sandık konuluyor mu? Bizim önümüze konulan sandık A partisi mi olsun, B partisi mi olsun? Ahmet mi olsun, Mehmet mi olsun? Bu sistemi sorgulatmıyorlar. Şu sistem mi olsun, bu sistem mi olsun diye sormuyorlar. Bu sistemi Ahmet mi daha iyi idare eder, Mehmet mi daha iyi idare eder? Bunu soruyorlar. Kişileri soruyorlar, sistemi sormuyorlar. Gerçek seçim sistemin sorgulandığı bir seçimdir. Şu sistem mi olmalı, bu sistem mi olmalı diye sorsunlar. Biz oyumuzu kullanalım.
Sistem belli hocam. Demokratik sistem.
Sistem belli.
Demokrasi. Onun kurallarına göre.
Tamam işte
seçim biz, sandığı
işte,
kullanıyor.
İşte biz de bunu reddediyoruz. Yani diyoruz ki bir kere bizim önümüze konulan sistem illa şu sistem deniliyor. Onlar karar vermişler. Sistem bu diyorlar. Demokrasi ve laiklik diyorlar. Sistemi koymuşlar. Kararını vermişler. Ondan sonra bu sistemin içinde kalmak şartıyla diyorlar. A mı idare etsin, B mi idare etsin? Halbuki sistem aynı sistemdir. Halbuki gerçek seçim sistemin seçimidir. Evvela önümüze konulmalı. Şu sistem mi, bu sistem mi, şu sistem mi?
Mesela bu seçimde söylediğiniz oylanacak hocam.
Yok.
Cumhurbaşkanı diyor ki sistemi değiştireceğiz.
Hayır o değil. Kastettiğim o değil benim. Yani mesela İslam nizamı mı, mesela laik nizam mı, mesela sosyalizm mi, faşizm mi, mesela bunun gibi.
Siz demokrasi İslam'a ters görüyor musunuz?
Tabii. İslam'a nasıl ters görüyoruz? Bazı yönleriyle İslam'a uygun. Mesela fikir özgürlüğü, seçim, İslam'a uygundur. İslam'da da seçim var. Bunları reddedemeyiz. Ama demokrasi bir bütündür. Demokrasinin sadece bir kesimini, bir kısmını alıp da demokrasiyi savunamaz bir Müslüman. Çünkü demokrasinin içerisinde haramlar da var. Haramlar da serbesttir. Demokrasi sadece seçim sandığı mıdır? Fikir özgürlüğü müdür? Bütün haramlar da serbesttir. Siz bir Müslüman olarak içki fabrikasının olmasının ve yaygın şekilde her tarafta satılmasının doğru görebilir misiniz? Siz zina evlerinin olmasını doğru görebilir misiniz? Demokrasi bunlara müsaade ediyor. Faizli bankayı siz doğru görebilir misiniz? Kumarhaneleri, plajları doğru görebilir misiniz?
Ama demokrasi şu imkanı vermiyor mu? Çoğunluğu elde edin. Gelin bunları değiştirin.
Hayır böyle bir imkan vermiyor. Demokrasi size başta bir kere yemin ettiriyor. Laikliğe bağlı kalacağınıza size yemin ettiriyor.
Siz onu yemin olarak görüyor musunuz hocam?
Yemin yani o Türkçe'de ant içmek evet. Arapçadaki yeminin karşılığıdır. Farkı yok. Önemli olan siz orada toplumun önünde siz bu sözü veriyorsunuz. Yemin olsun olmasın. Sonuçta bu onun Türkçesidir. Mesela o değil yani ant içmek yemin midir değil midir biz bunu burada konuşmanın gereği yok. Bu ilmi.
Hayır siz şeye tabii ama siz bütün konulara ilmi olarak giriyorsunuz hocam. Yani burada da size karşı bir görüş de belirtiyor değilim. Siz her konuya İslami perspektifle bakıyorsunuz. İslam'a göre 3 tane kelime yerine getirilmeden yemin sayılmıyor. O anlamda ben
hayır yani her
yemin mi diye.
Her insan bakın mesela İslam fıkhına göre bir insan Türkçe bilmese nikah esnasında Türkçe bilmediği halde ortamın nikah ortamı olduğunu bilse mesela sen işte şunu kabul ettin mi filanla evlenmeyi kabul ettin mi diye sorulsa Türkçe olarak o anlamadığı halde Türkçeyi ama bilse ki bu ortam nikah ortamıdır bunu başını sallaması ya da imza atması bu onun nikahı kabul etmesi demektir. Yani illa da o kelime şart değildir yani.
Tabi burada belki anlaşamadığımız şu hocam, hani dille ikrar, kalple tasdik. Siz
kalple tasdik olmadığı sürece ben onu söylemiyorum. Ben kimseyi tekfir etmiyorum. Onu söylerken içinden gelerek söylüyor demiyorum. Ben onun kalbini bilemem. Ben iyi niyetli de olsa bir Müslüman demokrasinin bazı nimetlerinden istifade ediyor diye demokrasiyi savunamaz diyorum. Demokrasiden istifade etsin Müslümanlar. Savunmadan istifade etmeyi artık öğrenelim. Biz bir Müslüman olarak her şeyden istifade edebiliriz, helal dairesinde istifade edelim. Ama onu savunmayalım. Çünkü demokrasiyi savunduğunuzda haramları da savunmanız gerekir. O bir bütün, onu birbirine ayıramazsınız. Bakın bunun 6-7 sene oldu herhalde. Şimdiki Cumhurbaşkanımız o zaman başbakanken mesela zinayı yasaklayalım dedi hatırlarsanız.
Evet.
Ne oldu? Avrupa Birliği çağırdı. Ve böyle bir şey olamaz dediler. Sen Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyorsun, demokrasi diyorsun, laikliğe yemin ediyorsun. Ondan sonra da zina yasak olsun diyorsun. Böyle şey olmaz dediler. Peki dedi, geldi Türkiye'ye döndü. Bu konuyu kapattık dedi. Yani izin vermezler.
Şimdi yani ben de üzerinde durmak istemiyorum. Evet. Ama zaman zaman girdiğiniz zaman o insanların da hukukunu savunmak adına hocam.
Yok, ben onların da söylemek durumunda saldırmıyorum. Ben tabii, diyorum ki sistem anda, ne yapsın yani tabii, ben onu söylüyorum.
Zaten AK Parti'yi tedricen 2002-2015'e baktığınız zaman geldiği günde tıpkı bizim bütün dönemlerde gördüğümüz gibi topyekün bir sistemi bir anda değiştirme imkanı olmadığını o gün de kabul ediyorduk hepimiz. Bugün geldiği noktada da birçok şeyin değiştiğini görüyoruz. Yani bizim geçmişte 28 Şubat'la süreciyle ilgili de size sorular var. O dönemde vakfınız pek göz önünde değildi. En azından bir zarar görmedi. Bunun sebebini soruyorlar. Şimdiden yönetmiş olayım. Ama o dönemde diyelim ki bir başörtülünün üniversitede okuma hakkı yoktu. Bir başörtülünün meclise milletvekili olarak adayı olma imkanı yoktu. Bütün bunlar tedricen değiştirildi. Ve bu da demokratik sistemin insanlığa, yani bizim ülke halkımıza verdiği, biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi, imkandan dolayı kaynaklandı. Ama elbette ki demokratik sistem Avrupa'daki olduğu gibi alındığı zaman bizim benimsemeyeceğimiz, haram sayılabilecek birçok nokta var. Bilmiyorum bu konuda anlaşabiliyor muyuz hocam?
Ben onu söylüyorum zaten. Yani siz şu anda almışsınız zaten. Yani şu andaki sistem zaten Avrupa'daki sistem. Şu anda Avrupa'da olup da burada olmayan hangi haram var ki?
Mesela ama, o yani. Ama mesela Avrupa'nın hiçbir parlamentosunda da başörtülü milletvekili yok.
Orada zaten Hristiyan o.
Evet. Olduğu için. Yani dolayısıyla yani. Mesela Tayyip Bey sık sık şunu söylüyor. Biz kendi inanç esaslarımıza göre bir sistemi oluşturmak zorundayız. Bir başkanlık sistemi, yeni bir sistemi koymak zorundayız.
İnanç esasları değil. Sadece Türkiye'nin şartlarına göre başkanlık sistemi diyor. Yani şu hiçbir zaman şu haramları kaldıralım ki böyle bir şey yok. Öyle bir gündem de yok yani.
Hocam Türkiye'nin şartları odur.
Zaten anda, ben onu suçlamıyorum. Ben diyorum ki yani sistem bu olduğu için sistem size bunu dayatıyor yani. Şimdi evet. Bu durumda. Durum bu yani. Gerçek bu. Yani ben onları suçlamak için söylemiyorum. Yani onlar bunu isteyerek yapıyorlar. Bu haramları yayıyorlar demiyorum. Öyle evet. Bir şey söylemiyorum. Kimseye iftira da atmıyorum. Dediğim şey yani durum bu mu? Evet durum bu. Dolayısıyla Müslümanların bu durumda yani o makamlara gelip de haramlara imza atmayı göze alması doğru mu değil mi?
Biz bunu imza atmasınlar diyelim hocam. Gelsinler ve imza atmasınlar.
Atmak zorunda yani siz laik devlette yaşıyorsunuz, haram diyemezsiniz yani.
Hocam işte laik,
bu kanunen serbest.
Laik devlet devam ettiği halde başı örtülü olan milletvekilleri var.
Zaten başörtüsü laiklikte yasak değil. Zaten yasak değil. Almanya'da şu an laiklik şimdiye yok mu? Her tarafta serbest.
Şimdi hocam o zaman ben de size söylerim. İşinize geldiği gibi Avrupa'yı, şimdi Avrupa'nın iyi bir tarafını gösteriyorsunuz. Ama biraz önce tümüyle Avrupa'nın haramları işlettiğini ve Türkiye'de işlettirdiğini belirtiyordunuz.
Onda bir çelişki yok.
Avrupa hocam bakın Fransa'da da Türkiye özellikle laiklik uygulamasında verilmiş bir sürü karar var. Başı örtülü olan kesinlikle üniversitede öğrenci olamaz. Başı örtülü olan hayır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Merve Kavakçı nasıl çıkardılar hocam?
Hayır yani şimdi bu şöyle bakın. Mesela Almanya'da 18 tane eyalet var. Hepsinin durumu aynı değil. Şu an mesela geçen de bir eyalette başörtülü öğretmene bile izin verildi.
Ama mesela İsviçre'de ezanın okunmasını bile yasakladılar.
Ya onlar yani oldu,
uygulamalar bitti sürekli var.
Oldu bitti var. Yani
şimdi Türkiye'de de bu
nasıl İslam toprağı değil yani orada, evet. Halk Müslüman değil yani, adam neden izin versin ki ya? Adam bunu kabul etmiyor yani.
Ama akaliyat, azınlıklar dediğimiz bir hukuk var. Her yerde yani o camiyi de açan neticede oranın vatandaşı olan insanlar. Cami kendiliğinde oraya konulmuş değil ki hocam. Suriye, Irak, Afganistan, şimdi Yemen hocam. Hı hı. Büyük bir karışıklığın içerisinde yani İslam coğrafyası tümüyle. Projeniz ne? Ne yapmak gerekiyor? Kötü durumda İslam dünyası nasıl kurtarabiliriz?
Şimdi Suriye ile ilgili, Irak'la ilgili değil de yani o bir devletin yapabileceği bir şey, benim yapabileceğim bir şey değil ama biz ümmetin kurtuluşu için, evet, ne yapabilir? Yani Müslümanlar ne yapmalılar? Ha, bunu konuşmalıyız.
Buyurun.
Ben diyorum ki evvela ümmetimizin çöküşünün sebeplerini tespit etmeliyiz. Şimdi sebepleri tespit etmeden teşhis yanlış olur. Mikrobu bulmadan teşhis yanlış olur. Bugün Müslümanlar sebep olarak neyi görüyorlar? Tedaviyi de ona göre belirleyecekler haliyle. Sebeplerle sonuçları karıştırıyorlar. Sebeplerle arazları, belirtileri karıştırıyorlar. Ona göre de yanlış tedavi tatbik ediyorlar. Mesela birçoğuna göre sebep, diyelim ki mesela Müslümanların fakirleşmiş olması, ümmetimizin çöküşünde bu bir sebep olarak görülüyor. Yani Suriye'yi de buna bağlıyor, Irak'ı da buna bağlıyor, Türkiye'yi de buna bağlıyor. Yani bütün ümmetin bugünkü halinden fakirliği mesela sorumlu görenler var. Tabiatıyla böyle bir sebep gördüğü zaman teşhisi de ona göre olacak, tedavisi de daha doğrusu ona göre olacak. Ve mesela Müslümanların zenginleşmesi gerektiğini söyleyecek. Halbuki bu yanlıştır. Bu bir sonuçtur. Müslümanların fakirleşmesi sebep değildir. Bir sonuçtur.
Evet.
Biz evvelden zengindik, dünyanın en zenginiydik. Yani bir şey olmuş ki biz fakirleşmişiz. Demek ki başka bir şey var yani. Mesela bir kısmı diyor ki, işte biz makamlarda olmalıyız. Çözüm olarak onu gösteriyor. Halbuki biz makamlardaydık, her şey de bizim elimizdeydi. O makamları kaybetmemizin de yine o da bir sebep değil, o da bir de bir sonuç yani, o da bir sonuç. Sebeplerle sonuçları karıştırdığımız zaman, teşhisimiz yanlış olduğu zaman tedavimiz yanlış olacaktır.
Sebepleri ne görüyorsunuz hocam çöküşün?
İşte yanlış sebepleri evvela söylüyorum. Mesela bir kısmı da diyor ki mesela şu bazı hadisler sahih değil. Sahih olmayan hadisler yüzünden bu hale geldik. O zaman hadis inkarcılığı başlıyor mesela toplumda. Kafasına yatmadığı zaman sanki muhaddismiş gibi hadisleri inkar etmeye başlıyor. Sen muhaddis misin ya, işine bak. Bırak da o işin uzmanları karar versinler. Anlamadığı yerde hemen hadisi inkar etmeyi tercih ediyor. Yanlış bir takım sebepler. Peygamberimiz bunun doğrusunu söylüyor. Efendimiz bir gün buyuruyor. Bir zaman gelecek, üzerinize başka milletler saldıracaklar.
Evet.
Sizi üzerinize yemeğe saldırır gibi, tabağa saldırır gibi saldıracaklar. Sahabeden bir kısmı soruyor. Ya Resulallah, ileride sayımız mı azalacak? Ondan dolayı mı bizden çekinmeyecekler, saldırabilecekler? Buyurmuş ki hayır, aksine ileride sayınız daha da çoğalacak, çekirgeler kadar da çok olacaksınız. Ancak dünyada kıymeti harbiyeniz kalmayacak. Selin üzerindeki köpük gibi kıymetsiz olacaksınız. Çerçöp gibi kıymetsiz olacaksınız. Neden ya Resulallah diyorlar? Çünkü diyor kalbinizde vehn olacak. Vehn kelimesi Arapçada zafiyet demektir.
Evet.
Tabi sahabe-i kiram Arap'tır. Biliyorlar vehnin manasını ama Efendimizin kastettiği manayı anlamak için soruyorlar. Vehn nedir ya Resulallah? Yani zafiyet çeşit çeşit. Hangi zafiyet yani ya Resulallah? Efendimiz buyurmuş ki kerahiyyetun mevt ve hubbud dünya. Ölüm korkusu ve dünya sevgisi. Kalbinizi kapladığı zaman ölümden korkacaksınız, görevlerinizi yapmayacaksınız. Dünyayı seveceksiniz, sekülerleşeceksiniz, dünya perest olacaksınız ve görevlerinizi yapmayacaksınız. O zaman düşmanlarınızın gözünde kıymetiniz de kalmayacak. Ve size saldırabilecekler, sayınızın da bir ehemmiyeti kalmayacak. Şimdi burada Allah Resulü Rabbinin kendisine bildirmesiyle şunu biliyor, yani ümmeti ileride yanlış şeyleri sebep olarak görecek. Allah'ın bildirmesiyle biliyor ve o doğru sebebi bize öğretiyor. Sizi yani başka yanlış sebeplerle aldatacaklar. Sebep şu diyecekler, bu diyecekler, sizi aldatacaklar. Gerçek sebebi ben size söylüyorum diyor. 14 asır evvelden bugüne ışık tutuyor. Müslümanların kalbinde bu dünya sevgisi var oldukça, bu ölüm korkusu var oldukça kendilerini tehlikeye atmış olmaktadırlar. Bakara suresinde وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدِيكُمْ اِلَا تَحْلُكَ ayeti.
Kendi elinizle kendinizi.
Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayınız.
Hocam buraya bir nokta koyalım. Müsaadenizle bir reklam arası olsun, siz de bir soluklanın.
Peki.
İkinci bölümü başlarken yine bu noktadan başlarız.
İnşallah.
Kısa bir reklam arasından sonra tekrar Ankara Özel'de canlı yayın konuğum Alparslan Kuytul Bey ile birlikte bu önemli konuları kendi perspektifinden ve bizim sorularımızla değerlendirmeye devam edeceğiz. Evet değerli izleyiciler, Ankara Özel'de tekrar sizlerle birlikteyiz. Canlı yayın konuğum Sayın Alparslan Kuytu Bey. Üstadımız kendisi Furkan Vakfı kurucu genel başkanıdır. Bu vakıf bildiğiniz gibi şu anda gündemdedir. Halkımız kulak kabartmaktadır. Verilen mesajları hem Sayın hocamızdan hem de vakfın diğer yöneticilerden dinliyor, merakla izliyor. 1994'te kurulmuş bir vakıf. Hocam, konular çok fazla olduğu için belki zaman zaman izleyicilerimden de özür diliyorum. Hızlı bir şekilde cevaplarınızı kesip yeni soru sormaya çalışıyorum ki benim gündeme gelen soruların tümünü yöneltmeye çalışıyorum. Eğer hepsini yetiştirmezsem o zaman izleyicilerim kusura bakmasınlar. Onu söyleyeyim, siz Bakara suresindeki bile bile kendi nefislerinizi tehlikeye atmayınız ayetini okudunuz, mealini verdiniz. Biz de birinci bölümü kapattık. Dolayısıyla siz çöküşün sebeplerini anlatıyordunuz. Buyurun hocam.
Şimdi o ayetin açıklamasını Ebu Eyyub el Ensari yapıyor. Katıldığı bir savaşta bir asker tek başına düşmana saldırıyor. Bunu görünce bazı askerler diyorlar ki kendisini tehlikeye attı. Bu ayete göre davranmadı. Bunun üzerine Ebu Eyyub el Ensari diyor ki ayeti yanlış anlıyorsunuz.
Bu İstanbul fethi mi hocam yoksa?
İstanbul fethi değil. Başka bir savaş esnasında.
Evet.
Ayeti yanlış anlıyorsunuz diyor. Ayet bizim hakkımızda geldi. Biz Mekke'yi fethettikten sonra artık biraz rehavete kapıldık. Artık bugüne kadar İslam'ı yaydıkça yaydık. Bütün Arabistan yarımadası Müslüman oldu. Her tarafta fetihler gerçekleşiyor. Bundan sonra biraz da malımıza mülkümüze bakalım. Dünyamızı mamur edelim. Bahçeliklerimizi, hurma bahçelerimizi çoğaltalım. Develerimizi çoğaltalım dedik, bu ayet nazil oldu. Yani ey iman edenler, kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Yani dünyaya dalmak suretiyle, mana mülke dalmak suretiyle görevlerinizi ihmal eder hale gelmeyin. Dünyayı da kaybedersiniz. Allah'ın sünnetidir bu. Sünnetullah şöyledir. Bir insan ya da toplum Allah'ı birinci plana koyarsa, yönünü Allah'a çevirirse, ahirete çevirirse, Allah Azze ve Celle onlara sadece ahireti vermemektedir, dünyayı da vermektedir. Osmanlı'da da bunu görüyoruz. Ama bunun tersi olursa, yönünü dünyaya çevirirse, ahirete çevirmezse, Allah Azze ve Celle ceza olarak onlara ahireti vermeyeceği gibi dünyada da onları mağlup etmektedir ve zayıflatmaktadır, güçlerini azaltmaktadır. Ayetin kastettiği bu. Yani siz dünyaya dalmak suretiyle kendinizi tehlikeye atıyorsunuz, ümmetinizi tehlikeye atıyorsunuz.
Orada cihada da vurgu var mı hocam?
Tabii cihada da vurgu var. Yani
biraz açmanızı istiyorum hocam.
Yani cihadı terk etmek suretiyle
kendinizi tehlikeye atıyorsunuz.
Tabii kendinizi tehlikeye atıyorsunuz. Yalnız ahiretinizi değil, dünyanızı da tehlikeye atıyorsunuz. Buyuruyor ayet-i kerime. İşte ümmetimizin çöküşünde bu var. Önemli bir sebeptir bu. Müslümanlar ne zaman çöktüler? Aslında Lale Devri'nde çöktüler. Biz 1900'lerde çöktü zannediyoruz. Aslına bakarsanız
bunun öncesi var diyorsunuz.
Tabii öncesi var. İbn Haldun'u okumalıyız. İbn Haldun mukaddimesinde devletlerin merhale merhale çöktüğünü anlatır. Devletlerin 5 merhalede ihtiyarladığını anlatır. 3 merhalede çöktüğünü anlatır. İbn Haldun bu işin filozofu.
Evet.
Dünya çapında bir tarihçi, tarihin filozofu olarak tarihe geçmiş bir insan ve olaylardan sonuçlar çıkartabilen bir zekaya sahip. Bu insan diyor ki devletlerin çöküşü kademe kademe olur diyor ve bunları anlatıyor. Şimdi anlatsam uzun sürer. Söylemek istediğim şey şu. Bunların içerisinde mesela...
Tekrar sebeplere gelecek olursak hocam.
Bu İbn Haldun'un söylediği şeyler ihtiyarlama aşamaları içerisinde. Birisi de mesela lükse dalmaktır.
Evet.
Üçüncü merhalede diyor ki, devletler diyor üçüncü merhaleye geldiği zaman lüks binalar, büyük binalar, dev binalar yaptırmaya başlarlar. Ve bol keseden padişahlar dağıtırlar. İşte hediyeler ya da işte maaşları yükseltirler her neyse bugünkü ifadeyle. Bir şeyler yaparlar ve yani israfa girerler yani uzun lafın kısası. Ve bu onların ihtiyarladığını gösterir diyor. Şimdi biz konumuza gelirsek ümmetimizin çöküşünde bu önemli bir sebep. Yani dünya sevgisinin kalbimize ahiret girmesi, evet dünya sevgisinin ahiret sevgisinin önüne geçmesi, ölüm korkusu bunlar önemli sebepler. Bunun dışında bir sebep daha var. Bu ümmet tevhidi unuttu. La ilahe illallah diyoruz her gün. Ama tevhidin manasını anlayarak söyleyenlerimiz maalesef çok azdır. La ilahe illallah diyor, Müslümanım diyor ama tevhid nedir? Bugün birçok insana, bırakın cami cemaatini ya da normal vatandaşları, namaz kılmayanları, namaz kılanlarını da sorsanız, hatta hocalara da sorsanız, hatta birçok müftüye de gitseniz sorsanız, La ilahe illallah nedir deseniz diyeceği şey Allah vardır ve birdir.
Peki.
Allah vardır ve birdir demez Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim Allah'tan başka ilah yoktur.
İlah yoktur.
Evet. Şimdi bu millet Allah'tan
herhalde başka... en önemli kısmı da hocam la'dır.
Tabii de önce reddediyor.
Reddediyor.
Önce reddediyor. Allah'tan başka hiçbir ilah, bir otorite, ilahın manası Arapça'da birkaç tane. Çok sevilen manasına da gelir. İbadet maksatlı hareketlerin kendisine yapıldığı kimse manasına da gelir. Otoritenin sahibi manasına da gelir. Ma'bud yani itaat edilen, ibadet yani itaat edilen kimse manasına da gelir. Yani la ilahe dediğimizde Allah'tan başka hiçbir ilah, bir otorite kabul etmiyorum. Allah ne demişse onu kabul ediyorum. Kula kulluk yapmayacağım. Allah bir şey dediyse başkalarının ne dediği benim için artık mühim değil diyeceğim. Başkalarını da reddedeceğim. Şimdi bunu unutunca ümmetimiz ne oldu?
Evet.
Bunu unutunca, la ilahe illallah'ın manasını unutunca başkalarından kanun aldı. Halbuki Allah'tan başka ilah yoktu, almamalıydı. Onlar ilahlık taslıyorlardı. Nasıl bu aşamaya geldik ama birdenbire bu aşamaya gelmedik. Biz önce batıdan maddi şeylerini aldık. Bilimsel ürünlerini, matbaasını vesairesini aldık. Kendimiz yapmalıydık bunları, bilimi almalıydık. Kendimiz yapmalıydık. Biz onu hazır olarak aldık, onları zengin ettik, kendimizi fakir ettik. Sonra maddi şeyleri almaktan sonra onların adetlerini almaya başladık. Daha sonrasında onların kültürlerini, sanatlarını almaya başladık. Daha sonra onların kanunlarını almaya başladık. Daha sonra onların kriterlerini, değer ölçülerini, ahlaki değerlerini almaya başladık. Sonunda onların...
En sıkıntılısı da o hocam.
Tabii. Gitgide daha kötüye gitti yani.
Evet.
Kademe kademe. Yani bir toplum birdenbire bozulmuyor.
Kendimiz olmaktan çıktık.
Çıktık. En sonunda onların ideolojilerini de aldık. Sonuçta demokrasi ve laiklik dediğiniz onların ideolojisi değil midir? Bizim midir yani? Bizim değil. Onlarındır yani bu.
Peki madem ki tekrar siz açıyorsunuz hocam.
Hayır açmak için söylemiyorum.
Yoğunluklu olarak da hocam zatiyanınızı seven, tabii ki sizin gibi bir üstadı herkesin sevmesi gerekiyor ama.
Allah razı olsun.
Hani doğru söylenince de herkes sevmez.
Evet.
Böyle bir hadis de zikredilmiş durumda. Hocam demokrasi bizim inançlarımızla şekillenip bize uygun bir hale getirilebilir mi?
Benim buna ihtiyacım yok. İslam zaten bir bütün. Eksiği yok. Ben ondan bundan yama yapmaya ihtiyacım yok. İslam'ın bir eksiği mi var ki? İslam'da...
Hayır. Şu beni anlarsanız istirhamım hocam. Hı hı. Yani hani tefsir, siz de biraz önce tefsirlerden bahsettik birlikte.
Hı hı.
Neticede Kur'an-ı Kerim prensipler ama kanun yapılacaksa, yasa yapılacaksa o düşünülerek ona ters düşmeyecek bir
şekilde.
Sistem. Ben
evet.
O anlamda söylüyorum.
Zaten onda bir sorun yok. İslam
evet.
Zaten bir bütün, eksiği yok yani. Yani biz demokrasiden mesela fikir özgürlüğünü ya da seçimi falan filan almamıza gerek yok. Onlar bizden almışlar zaten bunu. Zaten 14 asır evvel halifelerimizin seçimi iş başına gelmesi seçimle olmuş.
Orayı biraz açın hocam.
Seçimle oldu.
Onların hepsini arkadaşlar önemsiyor. 4 halife nasıl göreve gelmiştir hocam o zaman?
Ebu Bekir Sıddık'ın vazifeye gelişi şöyle oldu. Yani kısaca söyleyecek olursak Ensar kendi arasında toplantı yapmışlardı. Sakıfet-i Beni Saide denilen yerde, yani Said oğullar gölgeliğinde bir yer. Orada toplantı yapmışlardı. Halifeyi seçiyorlardı. Sa'd bin Ubade'yi halife seçmek üzereydiler. Kendi aralarında konuşuyorlardı. İşte bu işe Ensar layıktır. İşte bizden halife olmalıdır. Daha Peygamberimiz defnedilmeden evvel. Hazreti Ali Peygamberimizin defniyle meşgulken böyle bir toplantı olduğunu Hazreti Ömer duydu. Ebubekir Sıddık'a haber etti. Onunla beraber acıyla koşarak gittiler. Bu olayı engellemek için. Ya ne yapıyorsunuz? Fitne çıkarıyorsunuz.
Bir nevi ırkçılık.
Tabii yani bir nevi işte bir çeşit aşiretçilik diyelim.
Aşiretçilik evet.
Yapmak üzereydiler. Ve orada Ebubekir Sıddık radıyallahu anh konuşma yaptı ve onları ikna etti. Bu iş muhacirlerin hakkıdır dedi. İlk Müslümanlar onlardır. Ve Peygamberimizin akrabaları da onlardır. Ve en ehliyetli olanlar da onlardır. Ondan sonra haklısın dediler. Hatalarını anladılar. Sıddık radıyallahu anh Ömer'i seçin diye teklifte bulundu. O da dedi ki sen varken bu iş bana layık değil. Sen varken ben halife olamam. Ondan sonra oradakilerin hepsi ona beyat ettiler.
Hür iradeleriyle.
Tabii hür iradeleriyle beyat ettiler ve daha sonrasında da halk beyat etti kendisine mescitte. Onunki böyle oldu. Hazreti Ömer'inki de Hazreti Ebubekir'in teklifiyle, ölmek üzereyken onu teklif etmesiyle, sahabenin kabul etmesiyle. Onların yine hür iradeleriyle kabul etmesiyle. Hazreti Osman'ın seçimi de yine Hazreti Ömer 6 kişiyi tavsiye etti. Onlardan biri de Osman'dı. Ve bir kişi, onlardan birisi kendi hakkında feragat etti. Ona görev verdiler. Git kamuoyu yoklaması yap dediler şimdiki ifadeyle söylersek. Gitti aşiretleri, Müslümanların görüşlerini aldı, her tarafı gezdi. O geri kalan 5 kişiden hangisi daha uygundur diye onların görüşünü aldı. Onların da büyük bir çoğunluğu Osman'ı istediler. Hazreti Osman radıyallahu anh o zaman halife seçildi. Hazreti Ali'ninki de aynı şekilde. Yani
böyle... O zaman hocam şu cümleyi kullanabiliriz. Sizden almak istiyorum. 4 halife de iş başına seçimle gelmiştir.
Tabii.
Arkadaşlar bu karceyi atalım. Sayın Kuytu'dan atalım. Hocamızdan atalım. 4 halife de seçimle iş başına gelmiştir.
Tabii.
Evet hocam sebeplerdeydik. Ümmetin çöküşü. Orayı toparlayalım başka sorularım
var. Onu şöyle toparlayalım. Tevhidi unutmak dedim.
Evet.
Tevhidi unutunca ne oldu? Biz o zaman onlardan sonuç itibariyle ideolojilerini de almaya başladık. Ya önce maddi şeyleri aldık. Sonra adetleri aldık, kültürlerini aldık, sanatlarını aldık, kanunlarını aldık, kriterlerini aldık. İnsani değerlerini kendilerine göre yasak ve yasak olmayan neyse onları almaya başladık. Halbuki bu hususlarda Allah'ın hükmü var. Biz onlardan neden alıyoruz? Sonunda da geldik, en sonunda onların ideolojilerini de aldık. Bir bakıma dindir bu. Onların dinlerini, Hristiyanlığı, Yahudiliği almadık ama... Sonuçta hayat nizamlarını, kanunlarını almaya başladık. Ve o zaman işte ümmetimiz tamamen çökmüş oldu. Müslümanlar eğer tevhidi bilseydiler, tevhidi unutmasaydılar böyle olmayacaktı. Yani Allah Azze ve Celle bize batıla benzememeyi emrediyor. Onlardan bir şey almamayı emrediyor. Onlara biz benzemeyi caiz gördük. Halbuki onlar o zaman ilahlaştırmış gibi oluyoruz. La ilahe illallah anlasaydık onlardan kanun almazdık. Allah'tan başka madem ki ilah yok, madem ki ondan başka otorite yok, o zaman neden Avrupa'dan aldık, Amerika'dan aldık? Müslümanlar eğer bunu unutmasaydılar, la ilahe illallah unutmasaydılar, bu noktaya gelmeyeceklerdi. Çöküşümüz la ilahe illallah'ı unutmakla başladı. O zaman başka kültürlerden rahat rahat alabildik, onların kılık kıyafetini de aldık, her şeylerini alabildik.
Evet.
Bu iş böyle olmamalıydı.
Peki hocam, bugün ülkemizde güncel olduğu için, kadın cinayetleri oluyor.
Evet.
Buna sizin görüşünüzü istirham edeyim.
Maalesef yani bugün bir şeyde okudum. 16 kat artmış. 2002'de 66'ydı sanıyorum. Kadın cinayeti sayısı 2009'da 600 küsür olmuş. Yani 7 sene içerisinde 14 kat artmış kadın cinayetleri.
Evet.
Şimdi 2015'teyiz şu anda bilmiyorum. Yani en son istatistik bende yok. 2014 olabilir en son. 2014'ü bilmiyorum. Muhakkak daha da fazla artmıştır. Şimdi bunu ben şuna bağlıyorum. Biz bir kere insanın kıymetini bilmez olmuşuz. Allah'tan korkmayınca insanın kıymetini bilmez olmuşuz. Allah insana kıymet veriyor. Biz kıymet vermiyoruz. Cinayetlerin sebebi budur.
Hocam orayı biraz açmanızı istirham edeceğim. Yani bu insan Müslüman da olsa olmasa da değil mi?
Evet. Tabii
Allah,
tabii.
Bizzat insanın kendisine.
Tabii. Yani bir Allah Azze ve Celle'nin öldürülmesini caiz kıldığı insan azdır. Birisi birisini öldürmüş mesela kısas.
Hak etmiştir.
Vardır o ayrı. Normal şartlarda bir kafiri de öldüremezsiniz. Kafirse kafir. Allah hesabını verecek.
Tabii.
Allah ona bu dünyada kafir olma hakkı tanımış.
Evet.
İnkar etme hakkı tanımış. Ben de tanımak zorundayım.
Evet.
O öyle. Yani bugün kadın cinayetlerinde benim gördüğüm insana değer verilmemektedir. İnsana değer verilmemesi aslında Allah'ı unutmaktan kaynaklanmaktadır. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki وَلَا تَكُونُ كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ı unutanlar gibi olmayın.
Evet.
Eğer Allah'ı unutursanız ne olur? فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah da size sizi unutturur. Bunun bir manası şudur. Allah size sizi unutturur. Yani milletinizi unutursunuz, kendinizi düşünmeye başlarsınız. Manasına
evet.
Geldiği gibi. Bir de insanın kıymetini unutmaya başlarsınız. Allah katında bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibi. Bu ne demek? Allah katında insanın kıymetini ifade ediyor.
İfade ediyor.
Bu kadar
insanı da ihya eden, yardımcı
bütün
olan.
Bütün insanları diriltmiş gibi. Yani bu Allah'ın insana verdiği kıymeti ifade ediyor. Allah melekleri Hazreti Adem'e secde ettirmiş yani. İnsana değer vermiş
evet.
Yani. Ve nefaktu fihi min ruhi buyuruyor. İnsana ruhumdan
kendi
üfledim evet. Diyor. Şimdi biz onu öldürüyoruz. Şimdi bu ne kadar büyük bir olay.
Cenab-ı Allah'a karşı gelmek
elbette.
Açıkçası bu.
Şimdi bu olayı mesela şöyle değerlendirmek doğru olamaz. Mesela geçenki Özgecan kızımızın
evet.
Cinayeti de çok konuşulan hani bir konu olmuştu o zaman. İşte açık saçık yazarsan işte böyle olur gibisinden filan. Ya kardeşim vallahi bu böyle bir olay çarşaflı birinin başına da gelebilir. Ya böyle konuşmayalım. Böyle konu hem ailesinin kalbini kırmayalım, hem o kızcağızın ruhunu incitmeyelim.
Evet.
Ya böyle adam ahlaksız olursa, namussuz olursa çarşaflıya da saldırır ya.
Evet.
Sonuçta kadın değil mi çarşaflı da? Sonuçta kadın yani. Yani bu adam azgınlaşmışsa, Allah korkusu yoksa bu çarşaflıya da bunu yapar yani. Yani bu tarzda konuşmalar doğru değil.
Bir kardeşimiz soruyor hocam, Kur'an mesajının anlaşılmasının önündeki engeller, galiba onu anlatıyorsunuz şu anda yani. Zaten Kur'an mesajı anlaşılmadığı, yanlış anlaşıldığı, yanlış yönlendirildiği için bütün bu cinayetler, bütün bu çöküş yaşanıyor.
Ona şunu söylemek lazım. Şimdi o da şunu kastediyorlardır. Kur'an'ın
evet.
Mesajını bugün neden anlamıyoruz? Hani bugün elimizde Kur'an var. Kur'an var ama neden peki bu olaylar var? Şimdi bunun benzerini Peygamberimiz söylemiş sallallahu teala aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki az kaldı ilim kaybolacaktı yani Kur'an. Az kaldı ilim yani Kur'an hükümleri, Kur'an'ın mesajı kaybolacaktı. Ziyad bin Lebit soruyor ya Resulallah diyor nasıl olur? Biz diyor Kur'an okuyoruz, çocuklarımıza da okutuyoruz. Onlar da kendi çocuklarına mutlaka öğreteceklerdir. Nasıl Kur'an kaybolur? Nasıl ilim kaybolur ya Resulallah? Efendimiz buyurmuş ki ben de seni zeki bir insan zannederdim. Medine'nin fakihlerinden bilirdim.
Evet.
Nasıl sen böyle konuşursun buyuruyor. Hristiyanların ve Yahudilerin elinde diyor kitapları yok muydu? Ne oldular diyor. Onlara bir faydası oldu mu? Onların çökmesini engelledi mi? Yani kitap ellerindeydi ama kitabı terk ettiler. Kitap var ama okuyorlar belki
ruhu,
ama ruhunu kaybettiler, mesajını kaybettiler. Şimdi Kur'an'ın mesajını anlamamızın önünde ne gibi engeller var? Bir kere yanlış bilgilerimiz var kafamızda. Kur'an'ı doğru anlamak, mesajı doğru anlamak isteyenler bir kere evvela kafasındaki bilgileri tahliye etmeleri lazım. Şöyle bir temizlemeleri lazım. Siz şu bardağın içine temiz bir şey koyacaksanız evvela temizlik yaparsınız değil mi?
Evet.
Pis bir bardağa temiz suyu koymazsınız. Şimdi kafalarımızda bir sürü yanlış bilgiler varken bunlar tahliye edilmeden doğru bilgiler verilse bile karman çorman olmaktadır. Bu Kur'an'ın mesajını anlamamız önüne bir engeldir. Evvela kafamızdaki yanlış bilgiler, mesela bugün insanlar La İlahe İllallah ne biliyor? Ne biliyorlar? Allah'ın varlığı, birliği. Ya Kur'an-ı Kerim Allah'ın varlığının birliğini bilen bir topluma geldi zaten. Zaten Ebu Cehiller Allah'a yemin ediyorlardı konuşurken. Peygamberimizin babasının adı ne? Abdullah. Ne demek Abdullah? Putperestler çocuklarına Abdullah ismini veriyorlar. Bu ne demek? Allah'ı inkar etseler bunu, bu ismi verirler mi çocuklarına? Tabii bunlar vermez. Kabe'yi tavaf ediyorlar. Bizden çok Kabe'yi tavaf etmiş bu insanlar. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler bizden çok tavaf etmiş.
Hatta bütün savaşlar Kabe için çıkıyordu zaten.
Yani bunlar Allah'a da kabul ediyor. Allah'a da yemin ederek konuşuyor. Vallahi diyor.
Evet.
Vallahi billahi kelimeleri peygamberimiz tarafından çıkarılmış kelimeler değil. Bunlar zaten Araplarda vardı, oldu bitti vardı. Putperestlerde vardı bunlar.
Hocam arkadaşlar tweet üzerinde mesajlar vesaire seste bir sıkıntı olduğunu söylüyorlar. Siz canlı yayındayken hemen kıymetli izleyiciler söyleyeyim. Üstadım biraz rahatsız. Daha biz oturur oturmaz zaten seste evet. Sıkıntı vardı. Ama sizin daha rahat anlamanız için elinden gelen gayreti gösteriyor. Dua edin hepimiz için. Başta hocamız ve bizler için dua edin. Hocam Kur'an toplumunda nefsle mücadeleye değindiniz. Yani zaten nefsimizin ahiretin önüne geçtiğinden dolayı dünyayı, ama yine de biraz açabilirsiniz hocam.
Şimdi
nefsi terbiye.
Peygamberimiz buyurmuş ki yeryüzünde Allah'tan başka tapılan mabutların içerisinde nefisten daha büyüğü yoktur.
Evet.
Yani insanoğlu aslında başka şeylere tapıyor gibi görünse bile Allah'ın dışında başka şeylere tapanlar aslında nefislerine tapmaktadırlar. Belki isimleri şeytana tapanlar olabilir. Belki isimleri Hazreti İsa'ya tapanlar olabilir. Ama aslında insanoğlu nefsine tapmaktadır. Şeytana bile değil. Şeytana bile değil. Aslında şeytanı suçlayacaklar kıyamet gününde. Nefislerini suçlamayacaklar. Şeytan diyecek ki ya Rabbi ben onları zorlamadım. Benim onların üzerinde bir hakimiyetim, bir nüfuzum da yoktu. Ben onları sadece kendi yoluma davet ettim. Bana uymasaydılar, sen onlara akıl verdin. Tabii. Sen onlara kitap gönderdin, peygamber gönderdin, onlara irade de verdin. Onlar bana uymasaydılar, onlar aslında bana uymadılar, nefislerine uydular ya Rabbi. Şeytan diyor ki siz kendinizi suçlayın, beni suçlamayın.
Benim durumum belli.
Ha, şimdi mesela şeytan dese ki şu damdan aşağı atla, kimse atlamaz.
Evet.
Ama dese ki mesela şu güzel kadına bak, bakar. Demek ki insan nefsine uyuyor aslında, şeytana da değil. Şeytana ne zaman uyuyor? Şeytanın dediği hoşuna gittiği zaman uyuyor. Şeytanın dediği nefsine hoş geldiği zaman uyuyor. Demek ki aslında nefsimizi ıslah etmekle mükellefiz. Yani nefsi ıslah etmediğimiz zaman hiçbir şey ıslah olmuyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki toplumun ıslahı nasıl olacak?
Evet.
Yani onunla ilgili aynı zamanda bu ayet Allah'ın bir sünnetini açıklıyor. Allah'ın kanunu nedir? اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيْرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيْرُ مَا بِيَنْفُسِهِمْ Allah bir kavimde olanı, bir kavme verdiğini değiştirmez. O kavim kendi nefsini değiştirene kadar.
Bu da iradenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor değil mi hocam?
Tabii, yani aynı zamanda eğitimin. Yani siz istediğiniz kadar, hatta İslam nizamı bile kursanız, İslam nizamı evet. bile, bırakın laikliği şunu bunu, İslam nizamı bile olsa, eğer nefisleri terbiye etmediyseniz o İslam nizamının başındakiler gene o nizamı bozar.
Bravo hocam.
Gene bozar, gene evet. onu berbat eder.
Evet.
Ve yani insanlara huzur vermez o İslam. Ondan sonra insanlar İslam'ı suçlamaya kalkarlar.
Evet. Çok güncel olduğu için sorudan sorulara çok gelen soru var. Atlıyorum. Evet. Yemen'deki bu son durumu değerlendirmek ister misiniz hocam?
Yemen'deki durum bence Büyük Orta Doğu Projesi'nin devamı. Yani Irak, Suriye, şimdi sıra geldi oraya. Yani üçüncü bir Irak, Suriye olacak gibi duruyor Yemen. Bence hadise mezheplerin çatışmasını sağlamaya çalışıyorlar.
Evet, bir nevi de ortaya koydular yani.
Evet, Şii, ortaya Sunni. Koydular. Bu Irak'ta da oldu. Irak'ta Şii düşmanlığı yapan görüşler ortaya çıkartıldı ve bunlar güçlendirildi. Bunlara büyük silahlar da verildi. Diğer taraftan Şiilere de İran veriyor zaten. O da onları destekliyor. Bu şekilde Şii Sünni çatışması meydana getirildi zaten Irak'ta. Bir gün Sünnilerin camisinde bomba patlıyor.
Patlıyor öbür gün.
Bir günde Şiilerin camisinde. Bir gün orada, bir gün orada. Bu projenin ne olduğunu gösteriyor. Mesela şu anda bizim bir Müslüman olarak bizim meselemiz İran'ı kafir demek mi olmalıdır?
Haşır.
Yoksa Müslümanların kardeşliğini sağlamaya çalışmak mı olmalıdır? Adam çıkıyor mesela sürekli İran'a kafir demek istiyor ve size de bunu söyletmeye çalışıyor. Bana bunu çok söyletmeye çalıştılar. Eğer konuyu ilmi olarak bilmesem, bizim kendi imamlarımız, İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafilerin bile Şiilerin kafir demediğini bilmesem, onları bununla bu baskılar yüzünden belki kafir diyesim gelecek. Yani o kadar baskı yaptılar. Halbuki yani bizim imamlarımız bile onlara kafir dememiş.
Kafir belli karşımızda, bizi birbirine bırakan kafir evet. Ortadayken niçin biz birbirimizi bunu
evet.
Tam edelim?
Yani şimdi proje budur. Şu anda Yemen'de de Husileri, İran tarafları yani Şii olanlar daha doğrusu bir şey tahrik ettiler. Daha evvel de Irak'ta Saddam'ı tahrik
ama hiç şüphesiz ki burada hem İran'ın biraz önce ifade ettiğiniz gibi Irak, Suriye konusunda, Afganistan konusunda hem de diğer Sunni İslam ülkelerinde çok büyük hataları oluyor.
Elbette.
Bunları koyabiliriz ortaya.
Tabii.
Üzerinde konuşabiliriz. Evet. Tam bu konuya şey yapılmışken hocam, İslam'ın ırkçılığa yani etnik yapıya bakışını da soran kardeşlerimiz var.
Evet. İslam geldi, ırkçılığı kökünden kaldırdı, attı. Peygamberimiz buyuruyor ki ırkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık uğrunda savaşan bizden değildir. Irkçılık uğrunda ölen de bizden değildir. Açık.
Evet.
Ve Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Ya yuhennes inna halaknakum min zekerim ve unsa. Ey insanlar, sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Yani bu ırkçılık neyin nesi? Ve ceallakum şuuben ve kabaila li ta'arafu. Sonra sizi şube şube yani millet millet evet. Aşiret aşiret yaptık. Niçin yaptık? Övünesiniz diye değil. Tanışasınız diye. İsminiz olsun. Sizin isminiz Atıf, benim ismim
Kürt,
Alparslan.
Siz Türk, isim
şeklinde. İsim olsun. Kız alışverişi yapsınlar, farklı kültürler.
Şurada ortaya çıkıyor mu hocam, madem ki çıktı? Ben de bu ülkenin bir Kürt vatandaşıyım. Hı hı. Yani uzun yıllar Kürtlere denildi ki ya bu iddiada bulunmayın. Siz böyle bir kavim yok. Evet. Herhalde kavmi de veren Allah'tır. Yani
elbette,
biz öyle görüyoruz,
elbette,
inanıyoruz.
Elbette.
Öyle olduğuna göre Allah'ın da bir ayetine karşı gelinmiş olunmuyor.
Tabii Allah Azze ve Celle renklerin ve lisanların Allah'ın ayetlerinden olduğunu açık açık söylüyor.
Evet.
Bu Allah'ın nasıl ayet oluyor? Ben düşündüm bunu üzerinde evet. Bir gün. Bu kadar dil var. Nasıl oluyor? Yani Kur'an-ı Kerim buna neden ayet diyor? Ayet demek delil demek.
Delil demek. Evet.
Yani Allah'ın nasıl delili oluyor bu? Şunu anladım. Yani Allah Azze ve Celle demek istiyor ki ben öyle bir şekilde yarattım ki sizi, öyle mükemmel yarattım ki farklı diller meydana getirebiliyorsunuz.
Evet.
Birbirinden tamamen farklı bir şeyler meydana getirebiliyorsunuz. Şimdi İslam aslında Arapların istediği lider, ırkçı bir liderdi. Çünkü Arap topraklarını İranlılar ve Bizanslılar sömürüyorlardı o zaman. Onların beklediği, onları bu sömürüden kurtaracak ırkçı bir Arap lideriydi. Ama Allah Azze ve Celle peygamberimizi gönderdi. Irkçılığı yerle bir etti. Ve Kur'an buyuruyor, sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Dolayısıyla hepiniz aynı Adem ile Havva'dan geliyorsunuz. Irkçılık da övünmenizin bir mantığı yok. Ben hayatta iki şeyi hiç anlayamadım. Bana çok mantıksız, saçma gelmiştir iki şey. Birisi bu şey tutmak. Takım tutmak. Mesela biri diyor ben Fenerbahçeliyim.
Evet.
Biri diyor ben Galatasaraylıyım. Şimdi mesela ben bunu anlayamıyorum. Sordum, kaç tanesine sordum. Neden Fenerbahçe? Cevap yok. Ya Fenerbahçe'nin oyuncularını mı seviyorsun? Her gün değişiyor. Her evet. Sene değişiyor. Antrenörü mü? O da değişiyor.
Hocam arada bir konuyu değiştirmeyi ben programım hep böyle yaparım. Yani
evet.
Statik bir şekilde gitmem. Bir arkadaş sormuş. Doğrusu benim gündeme yeni geldi. Sizin konferanslarınız engellenmeye mi çalışılıyor?
Evet.
Kim yapıyor bunu?
Konferanslar engelleme değil de yani spor salonlarını engellediler. Yani spor bakanı vermiyor. Spor salonlarını bize vermiyor. Tenkitte bulunmuşuz. Tenkitte bulunabiliriz. Ben hocayım, ben görevimi yapmak zorundayım. Bir yanlış gördüğüm zaman hükümetin Irak politikasını ben yanlış gördüm. Amerika ile birlikte olmasını yanlış gördüm. Tenkit ettim. Bu benim hakkımdır. Ama ben düşman değilim. Ben sizi kardeş olarak biliyorum.
Bravo hocam. Yani bu sizin onları sevmediğiniz.
Değil değil.
Onları
değil.
Kardeş kabul etmediğiniz değil anlamına yani. Gelmez.
Ben tekfircilerden değilim.
Tam tersine eftelu cihadu kelimetun hakku inde sultanul cair. Yani
ben doğru söylemek zorundayım.
Doğru hep ben de size söylerim. Siz de bana söylersiniz.
Tabii tabii.
Şunu da görüyorum hocam. Bunu bir eleştiri olarak söylüyorum Furkan Vakfı'na. Yani mesela sizinle biraz tartışmaya tutuşunca bana da tepki gösteriyorlar. Onlar da öyle yapmasınlar.
O şundandır. Tabii onlar da öyle yapmasınlar. Şundandır. Belki hani çok fazla soru olunca siz evet. acele etmek zorunda kalıyorsunuz.
Tabii. Hocam dolayı. Evet, en son sorum toplumu değerlendirmenizi isteyeceğim. İslam toplumu ve Türkiye. İlimli İslam, aşırı İslam bu kavramları biraz değinelim.
İlimli İslam, içi boşaltılmış İslam. Evet. Sadece ibadet ve ahlak olarak dini anlayan bir İslam.
Bu arada da hani söylüyorlar ya haşa. Efendim Kur'an bu çağa uyar mı? He. Yani bununla birlikte siz şey yapın hocam.
Evet. Yani şimdi zaten ılımlı İslamcılar İslam'ı, Kur'an'ı çağın dışına çıkartanlar.
Evet.
Yani hayata hükmetmeyen, sadece camide olan bir İslam. Gündelik hayatımızda, şahsi hayatımızda ibadet ve ahlak olarak dini böyle anlayanlar ılımlı İslamcılar. Halbuki din hayata karışmak için gelmiştir. Din Arapça'da düzen demek zaten.
Evet.
Hayat düzeni demek. Yani İslam dini dendiği zaman İslam'a, yani Allah'a teslim olunmuş bir hayat nizamı demektir. Zaten din hayata yön vermek, şekil vermek için gelmiştir. Şimdi ılımlı İslamcılar İslam'ı hayatın dışına çıkartıyor. Sadece ibadet, namaz, oruç gibi şekilsel bazı ibadetler.
Ruhbanlığa benzetmeye çalışıyor.
Bir bakıma ruhbanlık gibi. Hristiyanlık nasıl hayatın dışında?
Evet.
İslam'ı da o hale getirmek istiyorlar. Bunu kimler yapıyor? Aslında siyasiler yapıyorlar. Bu ülkenin kuruluşundan itibaren laikliği icat edenler, Avrupa'dan çıktı bu tabii. Sonra bize de geldi.
Hepsini kastetmiyorsunuz değil mi hocam? Ben de tabii, siyasetçiyim o yüzden.
Hepsini kastetmiyorum elbette. Bu maksatta bunu yapanları
bravo.
Söylüyorum.
Yani evet.
Maksadı bu olanlar.
Bu sisteme inanmış olanlar.
Evet, bu sisteme inanmış ve Müslümanlar laikleştirmeye çalışanlar.
Evet.
Din hayatın dışına çıkartanlar. Bunlar yeni bir din anlayışı. Halbuki İslam... Peygamberimizin hayatına bakalım. Peygamberimiz bir tek namaz mı kıldırmış millete? Devleti idare etmiş.
Tabii.
Kur'an'a bakalım. Kur'an'da devletle ilgili, hayatla ilgili kanunlar var. Ceza hukuku var. Nikahından tutun, talakına, mirasına kadar bir sürü ahkam var.
Tabii.
Bu hükümler niçin gelmiş?
İnsanın helaya gireceğini bile tanzim eden bir din bir nasıl din. Olur da?
Tabii. Yani bunlar nasıl
boş bırakır?
Boş bırakır mı? Elbette.
Evet.
Yani Kur'an-ı Kerim zaten niçin geldiğini kendisi açıklıyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki inne enzelne ileykel kitabe bil hak li tahkume beynen nas bima erake Allah. Sana Allah bu kitabı indirdi. Sana bu evet. kitabı indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin. Li tahkume beynen nas.
Yani
Allah'ın kitabı hükmetmek için gelmiş. Şimdi bunlar kitap hükmetmesin biz hükmedelim diyor. Ilımlı İslamcılar.
Hatta Maide suresinde hocam kim Allah'ın hükmüyle hükmetmezse
onlar kafirlerdir, zalimlerdir, tabii, tabii. fasıklardır.
Hocam son sorumuz artık siz kendiniz toparlarsınız içinde İslam toplumu, İslam dünyası ve biz Türkiye olarak gidişatımızı siz nasıl görüyorsunuz? Ve sizi izleyen sahiden de ben hepsini tebrik ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Yani Twitter şu anda sosyal medyanın en güçlü alanı. Çok hızlı bir şekilde üzerinde mesajlarınız programımız ulaştırıldı. Hocam ne dersiniz? Toplum ne yöne gidiyor ve tavsiyeleriniz nelerdir?
Ümmeti Muhammed'i eğer soruyorsanız, yani evet. Müslümanların genel olarak genel soruyorsanız, olarak. Ben gerek Türkiye açısından, gerekse tüm dünyadaki Müslümanlar açısından baktığım zaman ben iyiye doğru gittiğimizi görüyorum. Elhamdülillah.
Elhamdülillah.
Yani bazı yönlerden kötü bir gidişat var. Zulüm var Irak'ta, Suriye'de. Türkiye'de bugün daha Yemen'de, Türkiye'de evet. başka türlü haramlar, günahlar, evet. efendim Yemen'de, Afganistan'da bir sürü kötü olaylar var gibi görünüyor. Ama bir taraftan da güzel gelişmeler de var. Biraz evvel vakıfta konuşurken orada da söylemiştim. Şimdi bir Alman generali savaşta telsizle görüşüyormuş merkezle. Merkeze bilgi veriyor. Diyormuş ki sağ kuvvetlerim dağıldı, sol kuvvetlerim dağıldı, merkez kuvvetlerim perişan. Darmadağın olduk diyor. Ama diyor durum iyidir, ben hücuma geçiyorum diyor. Adam hücuma geçmiş ve tarihe geçmiş ve savaşı kazanmış. Şimdi ben de bakıyorum gerçekten sağ kuvvetler perişan, sol kuvvetler perişan, merkez kuvvetler dağılmış. Bir yönüyle çok kötü bir durum var gibi görünüyor. Öyle görünüyor ama diğer taraftan da elhamdülillah her tarafta yeni bir nesil meydana geliyor. Müslümanlar yani bugüne kadar kimler namaz kılardı daha çok? Ekseriyetle okumamışlar. Ne bileyim işte fakir insanlar öyle değil miydi? Şu anda başbakanı da kılıyor, şu anda profesörü de kılıyor, zengini de kılıyor, gençlerimiz de kılıyor. Evet. Yani dolayısıyla bugün böyle bir duruma gelindi. Tüm dünyada var, tek Türkiye'de değil.
Eyvallah.
Her tarafta güzel gelişmeler var. Bu peygamberimizin verdiği haberdir. Peygamberimiz buyurmuş ki İslam garip olarak başladı, tekrar garip hale dönecek. Yani tekrar başlayacak. Ve seyaudu keme beda garibe, tekrar garip hale dönecek. Yaudu yu'idu manasında da kullanılır Arapçada. Tabii. Ve tekrar başlar. Yani o hale gelir bir daha başlar demek istiyor. Ve şu anda biz onu görüyoruz. Yani bu yüzyılın başında hatta 19. yüzyılın başlarından itibaren bir gerileme. Hatta 17. yüzyıla kadar bunu 18. yüzyıla kadar bunu indirebilirsiniz. 1700'lü yıllara kadar bunu indirebilirsiniz. 1700'lerden itibaren bir gerileme var ve 1900'lerde çöktük. Doğru yani bu yönüyle böyle bir kötü gidişat var ama tekrardan da başladı yani. Elhamdülillah 1930'lardan 40'lardan sonra tekrar ve bugün çok daha iyi bir seviyede, daha iyi bir seviyede önemli gelişmeler var. Müslümanlar morallerini bozmamalıdırlar, çalışmaya devam etmelidirler ve Peygamberimizin verdiği müjdeyi unutmasınlar. Peygamberimiz sadece sallallahu teala aleyhi ve sellem sadece İstanbul'un fethedileceğini haber vermemiştir. Sadece onu haber vermiyor. Bize sadece İstanbul'un fethiyle ilgili hadisi öğrettiler. Halbuki aynı hadisin ikinci kısmı var. Hani Bektaşi hikayesi anlatırlar ya, evet, bir kısmını namaza söyler bir kısmını söylemez. Onun gibi bize ikinci kısmı öğretmediler. Halbuki hadisin aynı hadisin içerisinde Roma'yı da söylüyor. Allah Resulü buyuruyor ki Konstantiniyye ve Roma fethedilecektir.
Evet.
Soruyorlar ya Resulallah hangisi önce? Buyurmuş ki önce Konstantiniyye, Heraklius'un şehri Konstantiniyye, sonra İstanbul. Roma. Evet yani İstanbul. Evet. Sonra Roma buyuruyor. Şimdi Müslümanlarda bir Roma hedefi olmasın diye. Müslümanların artık hedefi kalmasın, büyük hedefleri olmasın diye bize Roma'yı öğretmediler. Zaten İstanbul fethedilmiş, zaten o olmuş bitmiş artık, onu söylüyorlar. Ama yeni hedeflerimiz olmasın diye bize Roma'yı da öğretmediler. Peygamberimiz Müslümanlara moral vermek için Roma'nın da fethedileceğini haber veriyor. Ve bu ümit içerisinde, moral içerisinde ve peygamberi metotla hem hareket metodu hem eğitim metodunu Efendimiz'den almak suretiyle yolumuzda devam etmeliyiz. Müslümanlar bahara doğru yaklaşıyorlar. Her ne kadar o Arap baharı denilen bence sahte bir bahar ama sonuçta ümmetin baharı yaklaşıyor. Arap baharı yalan da çünkü gördük zaten sonuçlarını. Ben 4 sene evvel de bu bahar yalan bahar dedim. Bu sadece Suriye'yi karıştırmak ve diğer ülkeleri karıştırmak içindi, kan akıtmak içindi. Irak'ı bitirmek, Suriye'yi bitirmek ve diğerlerini bitirmek. Bizi birbirimize düşürmek ve mezhep savaşları başlatmak içindi. O gerçek bir bahar değildi ama ümmetin gerçek baharı yaklaşıyor.
Hocam çok teşekkür ediyorum.
Estağfurullah.
Yani sahabe de kendi arasından tartıştığı,
elbette,
anlaşamadığı konular olmuştur.
Elbette.
Ben yaşça da sizden küçük bir kardeşinizim. Elbette ki benim de bütün hayatıma inançlarım hakim olsun diye gayret eden bir kardeşinizim. Ola ki suçu lisan olduysa siz de hakkınızı helal edin. Benim kıymetli izleyiciler, hocam birçok önemli konuyu burada dile getirdi. Furkan Vakfı'nın müntesiplerinin son derece organizeli olduklarını görüyorum. Bunu takriben bir saattir çok daha net şahit oldum. Ancak topluma söyleyeceğim şey şudur. Kulaklarını biraz daha hocama açsınlar. Aslında bu ülkede siyaset yapanlar da, vakıfçılık yapanlar da, dernekçilik yapanlar da, cemaatçilik de yapanlar da, düzgün yapanlar hocamla anlaşamayacakları bir konu yoktur. Ancak elbette ki kendi doğrularını da hür bir şekilde dile getirme gibi bir hakkı vardır. Ve Furkan Vakfı'ndaki kardeşlerime de, onlar da bize biraz daha kulaklarını fazla açsınlar, istirham ediyorum. Hocama başarılar diliyorum. Vakıf çalışmalarında Allah yar ve yardımcınız olsun hocam.
Allah razı olsun.
İnşallah sizi tekrar İnşallah. Konuk ederiz. İnşallah. Bir soru da vardı, onu sormadım. Televizyonumuz neden yok? Türkiye'nin bütün televizyonları bütün yurttaşlarındır. Hocama da hepsi açıktır, başta Kanal 5. İnşallah burada mesajlarını verir. Kıymetli izleyiciler, bu çarşamba saat 20.30'da biliyorsunuz benim siyaset analizi programım var. Bu haftaki programın konuğu Zekeriya Yapıcıoğlu, Hüdapar Genel Başkanı, size konuk edeceğim. Ben bir kere daha Furkan Vakfı Kurucu Genel Başkanı Alparslan Kuytul Hocama ve bizi takip eden siz kıymetli izleyicilerime Ankara Özel adına teşekkür ediyor. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.